Kodcast başlıyor.
Arkadaşlar, Kodcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 14. bölümümüzü çekiyoruz ve çok güzel bir bölüm hazırladık. Yanımda kimler var dersiniz? Selman ve Burhan. Geçen bölümlerde ben yoktum, tekrar geldim. Bugün ben sunacağım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Anlatın bakalım.
İyidir. Çok bir değişiklik yok aslında geçen haftalara kıyasla.
Ben varım daha. Ne kadar değişiklik olmasın. Allah Allah.
Bölüm için o. Benim kendi hayatımda değişikliklerden aslında büyük bir tanesi şu. Şimdi birkaç hafta geçtiği için normalleşmeye başladı benim için ama yeni bir işe girdim. Yeni bir firmada bir pozisyona başladım. Güzel geçiyor. Biraz yoğundu geçtiğimiz haftalarda ama gitgide bir sisteme oturtuyoruz gibi görünüyor.
Onu
heyecanlı yaşıyorum.
Ne tür bir pozisyon? Şirket nedir?
Şirket Vibely adında benim Bunch uygulaması ile alakalı bir şey Twitter'da paylaşmıştım. Ondan önce birkaç sene önce Community Hive projeleri vardı topluluk kurma üzerine.
Evet.
Bana bir kişi mesaj attı, mail attı. Sonra baktık ki çok uygun bir şeyiz. Yani benim ilgi alanımın içerisinde becerilerimin kabiliyetlerine yeteceği bir pozisyon. Onlar için içinde benim tarzda içerik üreten bir mühendis onlar için çok ideal oldu. Uzun lafın kısası onlarla çalışmaya başladım. Şirketin adı Vibely. Pozisyon ise CTO, mühendislik kısmıyla ilgilenmekten sorumlu kişi.
Harika.
Oldukça heyecanlıyım. Bakalım milyoner olacak mıyız?
Çok güzel. Yeni pozisyonun hayırlı olsun. Burhan sana geçelim. Sende neler ben var de, neler yok?
Ben de büyüyünce CTO olmayı düşünüyorum. Halen yazılım mühendisiyim ama.
Hiçbir menajerle
bir çocuk olursan.
Şey yavaş yavaş diyorsun.
Uslu bir çocuk olup aynen. Aynı bizim de aynı devam. Sörfe devam. Selman'la beraber gidiyoruz sörfe.
Üstünde de sörfçü tişörtü var gibi. Hatta kolyeni de takmışsın böyle.
Yeni kolyem var.
Gördüğümde seni daha çok böyle bir tık daha sörfçü gibi gözüküyorsun.
Saçları da uzatıyorum.
Bir tek kulaklığını çıkarttım ve elinde sörf tahtası olduğu zaman artık herhalde bırakacaksın.
Seni de bekliyoruz bu arada Mehmet'e yakın zamanda umarız.
Evet, ben de yakında geleceğim inşallah.
Sendeki haber, evet.
Senden
bendeki haber, ben devam ediyorum. Her şey yolunda, her şey güzel, sağlıklıyız. İşte buralarda havalar güzel olmaya başladı. Deniz, havuz derken zaman geçiyor.
Bugünkü aşı konu... olmuşsun.
Evet, aşı oldum.
Nasıl hissediyorsun kendini? Toplum içerisine girmeye hazır mısın?
Daha henüz hazır değilim. Daha yeni aşı oldum. Onun biraz yan etkileri var şu anda. Onların geçmesini bekliyorum. İşte
ikinci aşıyla beraber şey yapacak mısın?
Biraz daha kendimize geleceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Bir senenin acısını çıkartacağız inşallah. Biz hiçbir şekilde hiçbir yere gitmedik. Buradaki işte biyolojik mi denir, şey mi denir, Amerika'daki sağlık kurumu başkanlığı, CDC'nin uyarılarına %100 uyduk diyebilirim yani.
Size madalya falan vermeleri lazım.
Aynen, bence de madalya vermeleri lazım.
Siz neyse, restorana falan gitmediniz değil mi hiç bugüne?
Restoranta kadar da gitmedik biz. Aynen, sadece vay dışarıdan be sipariş ettik. Gerçekten harfiyen uyduk yani. İşte tekrar yaz sezonunu açıyoruz diyebilirim ben de. Yakında üçüncü bir sörf tahtası görebilirsiniz yanınızda.
Umarız bekliyoruz.
Güzel, bekliyoruz.
Sörf tahtası demişken hiç ilginç bir şeyler oldu mu aranızda? Birbirinize çarpmışsınız öyle dedim yakın zamanda.
Çarpmaz.
Kim
aynen, aramızda çarptı, öyle
kim
muhabbet
kime
var.
Bir şey oldu mu? Şöyle, sakatlık var mı?
Sakatlık yok da şey oluyor. Muhabbet sürekli dikkat edelim başkaları bize çarpmasın falan filan diye. Yalnız şunu fark ettim. Her gün biz birbirimize çarpıyoruz bir şekilde. Birbirimize giriyoruz.
Endüstri aslında kişi birbirimiziz. Aynen. Grup halinde gidiyoruz.
Koskoca okyanusta birbirinize
yani
mi buluyorsunuz?
Aynen.
Yani? Evet.
Dört kişi işte eşlerimizle beraber gidiyoruz. Bir şekilde işte birbirimize girdiğimiz oluyor yani.
Artık öyle.
Öğrendikçe biraz azaldı sanki değil mi Burhan?
Evet, şu an bence bayağı
biraz
iyiyiz.
Biraz daha kontrollüyüz.
Biraz daha değil, evet. Bayağı iyiyiz ya ben. Kudos to us.
Kudos to us.
Fena değiliz ya. Çünkü dalgalar falan büyük. Dün mesela gittiğimiz dalgalar 5 feet ne 2 metre falan yapıyor değil mi?
2 metreye yakın.
Metre yakın. Boyundan dalgalar. Büyük dalgalarla uğraşıyorsun
aynen,
galiba.
Aynen aynen boyumuzdan evet. Büyük. Biraz korkuyoruz ama güzel gidiyor. Neyse konuya geçelim isterseniz.
Evet.
Sörf yoksa bitmez yani muhabbet.
Wow, çok etkilendik. Evet, bugünkü konumuza geçelim. Bugünkü konumuz çok böyle biraz normal yazılım konularından biraz daha dışında diye düşünüyorum. Aynı zamanda yazılımla da çok alakalı, yazılım sayesinde, yazılım ve kriptografi konseptleri sayesinde hayata geçen bir proje. Bugün Bitcoin ve Bitcoin'in benzerleri ve yakın konseptleri hakkında konuşacağız. Bu konuyu da bayağı bir araştırdık. En böyle nasıl anlatabiliriz birçok şeye değinerek, bir yandan da çok detaya girmeden, bir yandan da kaliteli bir bilgi sunarak nasıl yapabiliriz diye düşündük. Buna 3 konu halinde değerlendirmeye karar verdik. İlk olarak Bitcoin'den bahsedeceğiz. Sonradan Ethereum'dan bahsedeceğiz. Sonradan da en şu andaki sıcak topik olarak düşündüğümüz NFT'den bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz? Hazır mıyız?
Hazırız. Konu çok güzel. Hazırız. Çok soru geliyor burada, ailemden, arkadaşlarımdan olsun. İnsanlar merak
çok
ediyor.
Çok DM'ler yani atıldı değil mi sana?
Aynen.
Direkt olarak.
Bitcoin nedir? Blockchain, NFT, bunları çok şu an popüler Türkiye'de, dünyada, her yerde.
Evet.
Bakalım güzel bir şekilde tanımını yapıp insanlara günün sonunda şey diyecek miyiz peki? Alsınlar veya almasınlar gibi bir...
Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ama sen ne yaptın merakla bekliyoruz. Birazdan soracağım tamam. Soruları. İlk olarak Bitcoin'den başlayalım o zaman. Bitcoin nedir? Aklınıza ilk ne geliyor? O B ile altın üzerine B işareti yapılan para birimi dışında ne geliyor aklınıza? Gözlerinizde paralar doları
geliyor,
görüyorum.
Para geliyor, dolar geliyor aynen.
Dolar geliyor. Hype kelimesi geliyor. Hype kelimesi. Yani şişirilmiş bir evet. Şey. Türkçesi nasıl olur bilemiyorum ama.
Hı-hı. Ben üzülüyorum ya her duyduğumda. Yani
yaptığın ne zamandan bir
evet yatırım yapamadığım için. Çünkü fırsatı kaçırmış olmanın girsen mi gir halen o kafamda şey de var. Aynen. Duyuyoruz ya 1 milyon olacak.
Kaçırmadın mı?
Aynen. Evet. Yani böyle bir pis bir şey var.
İşin kötüsü o sürekli tazeleniyor. Daha değerlendikçe keşke öyle düşündüğümde alsaydım. Aynen. Şimdi bile kârlı evet, çıkardım.
Yani son 8 yıla baktığımızda her yıl bunu demişizdir diye düşünüyorum.
Evet.
İstikrarlı bir şekilde ya, ve hala
şimdi
ya bütün konuyu bağlamayalım da hala da şeydi yani hani devamında soracağım ne kadar aldınız, ne var, ne düşünüyorsunuz diye. Ama ondan önce küçük bir tanımı yapalım herkes için.
Hı-hı.
Bitcoin dijital bir para türüdür. Fakat bu alışık olduğumuz bu fiat denilen bu işte Türk lirası, dolar para dilimlerinin aksine Bitcoin kontrol edilen bir mekanizma yoktur. Yani hani kimseye ait değildir diye geçiyor. Bu da Bitcoin'deki finansal düzen sistem dünyanın her yerine yayılmış binlerce bilgisayar tarafından yürütülüyor. Herhangi bir kişi açık kaynaklı yazılımı indirerek ekosisteme katılabiliyor. Bu miner olarak katılabiliyor. Bir yandan da tabii ki de trade ederek işte borsada, Bitcoin borsasında paranızı koyarak da katılabiliyorsunuz. Hani bu konsepti, şimdi kaç yıldır Bitcoin var? 8 yıldır galiba. Bu konsepti anladığınızı düşünüyor musunuz?
Yok daha fazla.
Çok belki daha de daha fazla yani. Hani evet. Gündemde var diyelim. Bitcoin'i anladınız mı sizce? Yani onun tam olarak ne yaptığını şu anda anladığınızı düşünüyor musunuz?
Ya ben işlevini anlıyorum da o kadar detayında ben de biraz kayboluyorum. Ama genel olarak yani parayla farkı nedir desen kafamda bir şey var. Çünkü para dediğin zaman arkada bir devlet var, bir sistem var. Merkez Bankası oluyor her ülkede. Onun değerini belirleyen bir kurum var. Bitcoin ise tamamıyla dijital. İnsanların bir story aslında yani bir hikaye yani. Ona bir güven olarak üzerine yatırım yaptıkları bir şey. İnsanların
peki insanlar neden güveniyor sizce? Yani hani bu güveni sağlayan şey nedir? Fikir
birincisi
midir,
hype,
şey
Selman'ın dediği hype'a geliyor birincisi. Çünkü herkes görüyorsun artıyor. İkincisi de Bitcoin tam şeyden sonra çıktı. 2008'de çıktı aslında. Tam mortgage krizinden sonra.
Ekonomik
krizden sonra evet. Şimdi insanlar dolar şimdi dünyanın en domine eden parası. Ama insanlar 2008'den sonra gördü ki Amerika gibi bir ülke bile gidebiliyor yani bir şeyde parası değersizleşiyor ki hatta şu an daha da değersizleşiyor. Şu an mesela Covid'le beraber Amerikan parasının %40'ı bu son senede basıldı. Düşün yani enflasyon ne kadar yükselecek önümüzdeki dönemlerde. İnsanlar bu güveni kaybediyor şeylere karşı. İşte böyle kurumlara, devlete şey fark ediyorsun değil mi? Yani bu işi yapanlar da benim senin gibi insanlar. Bunların da menfaatleri var, bir şeyleri var değil mi?
Evet. Onun yerine bir sistem... öyle oluyor.
Evet. İşte onun yerine bir sisteme daha çok güveniyor insanlar gibine geliyor. Yani güven meselesi biraz. Bitcoin o şeyi verdi sanki insanlara. Yani arkasında kimsenin kıramadığı bu güvenli bir sistem. Decentralized bir merkezi yok. Bence o şey o. Hype'ı birazcık da hype'ın yanında bir de nedenlerden biri o.
Çok iyi bir şeyi promise ediyor, söz veriyor. Ve hani henüz onu gerçekten gerçekleştirebilir mi emin değilim. Ama gerçekleştiremeyeceğinden de emin değilim şeklinde bakıyorsun anladığım kadarıyla. O yüzden de ya da en azından öyle bakıldığını düşünüyorsun ve hani o yüzden de o hype devam ediyor diyorsun.
Evet ben...
Çünkü insanların güveni derken neyi kastediyorsun? Örneğin biz bir araya geldik ve işte bir pirinç tanesine bu kadar para ediyor dedik. Onun kulağına takas etmeye başladık bir şeyleri. Şimdi burada bir şeye paha biçtin ve onun değeri bir şeye göre artıp azalıyor. Bu çok manuel, eski usul bir sistem. Şimdi burada biraz daha yazılım, biraz daha farklı
eksik,
bir...
Çok güzel başladı ama eksik bir şey var. Hani toplamda dünyada 20 tane pirinç var dediğinde o cümle bir şey
daha ekler. İşte bunlara ben değinmek istiyorum. Yani bunun bu sayının kısıtlı olması mı daha ilgi çekici hale getiriyor? Ya da altında yatan sistemin transparan olması ve biraz daha takip edilebilir olması mı? Şimdi Merkez Bankası para birimi, bunları takip edip kavraması, neler oluyor, kim nasıl şeyler yapıyor, gözlemlemesi çok zor. Bu hype'ın altında bu tür şeyler mi var? Yoksa yani paranın alternatifi ne gelirse zaten insanlar bir mail edecek miydi?
Yani proposal'ında dediğin şey aslında transparency değil mi? Şeyin, blockchain'in şeyi o aslında değil mi? Sonuçta ledger'lar yazıyor, herkes görebiliyor. Hatta mesela şu an geri gidip bütün transaction'ları görebiliyorsun değil mi yani?
Ya burada hangi da zaten blockchain'de neden değerli kısmına geliyor değil mi dediğiniz şeye? Bu güven kısmı hani merkeziyetsiz, sansüre dayanıklı veya güvenli veya sınırı tanımamış olması insanlara güven sağlıyor ve
bunu değerli, herhalde bunu değerli ve biraz daha güvenilir diğer alternatiflere kıyasla Bitcoin ya da kripto currency'leri daha değerli hale getiriyor belki de.
Yani tam salt nedeni o değil de ya bence. Çünkü tamam bir insan şimdi değerini artıran ne? Demand bir şekilde değil mi? İnsanlar çoğu
ekonomik anlamda öyle.
Çoğu insan anlamıyordu. Blockchain nasıl çalışıyor bilmiyor da ondan ziyade etrafında görüyor. İnsanlar yatırıyor, artıyor. Çoğu insan ona şey yapıyor.
Orada bir döngü var. Evet. O döngünün asıl tetikleyen unsuru nedir? Belki de dediğin gibi çünkü popülasyonun çoğunluğu anlamamaksızın o hype'a kapılıyor ve asıl onlar tetikliyorsa bu döngüyü. Evet, belki de o değerli kılan şey olmuş oluyor değil mi?
Ama şey proposal dediğimiz şeylerdi yani ilk çıktığında... Ya bu Merkez Bankası şeydi şeyler yapıyor. Dünyanın her yerinde öyle.
Aynen. Bize kimse söylemiyor.
Aynen ya yani para basıyor. Şimdi aslında biraz da paranın tarihinden ben tarih sevdiğim için biraz. şimdi para biraz
senin
eskiden
mesela. Bölüm sonu kitap soruları gelebilir ya.
Gelebilir aynen. Şimdi para ilk çıktığında nasıl yapılıyor? İşte altın var değil mi önce değişim aracı olarak. Sonra insanlar bakıyor ki onlar altınla cebine koyup
bir yere altından gidiyor. Önce de bir şeyler vardı.
İşte altın altından bahsediyor. Hani bakır, çinko, hani değerli madenler diyelim değil mi?
Hatta zamanda
az bulunan şeylere para biçiliyor.
Evet. Hatta 14. Sonra, yüzyılda şey varmış. Sözünü kestim de 14. yüzyılda gümüş altından daha değerliymiş. Hani neyin ne değerli olduğu bilinmiyordu zamanında. Ve ne kadar limitli olduğu. Kullanışları arttıkça daha çok değerli oldu. Evet.
Olabilir evet. Değer de nasıl biçiliyor? Bunlar da tamamıyla suni şeyler yani. İnsanlar bakıyor. Parlayan bir şey. Ağırlığı çok garip. Değil mi? Altın ben hiç elime almadım ama alanlar şeyi söylüyor.
Bir elektrik sokayım bakayım ne oluyormuş. Yalık ya
düşünsene
kanlı hissediyorsun.
Ya. Düşünsene.
Ne kadar yetki.
Vay bu bayağı eğletiyormuş ya.
14. 15. sen böyle bir madde görüyorsun. Şey dersin yani bu çok değerli bir şey olmalı dersin. Neyse sonra ne yapıyor devletler? İşte onun karşılığında bir kağıt bir şey basıyorlar. İşte bu para haline geliyor. Ve daha sonra tabii 70'lerde mesela Amerika'da onu da kaldırıyorlar. Çünkü eskiden mesela para basamazdın. Altın yoksa şeyinde Merkez Bankası'nda onun karşılığı gidip para onu da kaldırıyor. İşte Nixon dönemi mi ne diyorlar?
Baktılar altın
sonra
yetmeyecek.
Şey oluyor yok bir savaş mavaş çıkıyor herhalde. Diyorlar ki ya geçici olarak biz biraz fazla para basalım. Paraya ihtiyacımız var. Enflasyonu artırıyor tabii bu. Ama şey o bir daha tabii yerine gelmiyor. Şu an dünyanın hiçbir yerinde tam o yapılmıyor. Şimdi böyle bir durumda Merkez
sanırım
Bankası
veya Çin'de,
işte
Çin'de böyle bir şeyler var şu anda altın.
Emin değilim olabilir.
Üzerinden.
Şu an mesela Türkiye'de de olsun, burada da olsun istediği kadar para basar şey.
Evet.
Yani umurunda değil. Ha dedim ya işte %40'ını bastı. Konuya nereden geldik onu da unuttum bu arada.
Ben toparlayacağım şimdi.
Aynen.
O kadar derin bir konu insan kendini kaybediyor. Yani olay değer işte herkes ya yani güçlü bir kişilik, varlık veya bir devlet bir şeyin evet bu budur. Hani bunun değeri budur dediğinden kaynaklanıyor bu kadar değerlendirme. En azından ilk başta bu şekilde başlıyor. Hani mesela herkesin anlayabileceği bir şekilde örnek vermek gerekirse son zamanlarda başka bir startup çok ünlü oldu. Clubhouse diye Türkiye'de de çok ünlü olduğunu gördüm. O yüzden bu örneği seçtim. Hani şu anda getiri olarak sıfır. Hiçbir getirisi yok. Tamamen ücretsiz bir şekilde çalışıyor. Şu anda hala nasıl para kazanabiliriz onu düşünüyorlar. Ama çok popüler bir aplikasyon. Ve şu andaki değeri buna yatırım yapan şirketler dediler ki bu aplikasyon 1 milyon dolar yani 1 trilyon eder diye değer biçtiler ve şu anda öyle gözüküyor. Yani bundan sonraki olay bundan sonraki başarılarına bu başarıları devam ederlerse bir sonraki yatırımcının hayır bu 10 milyon 10 trilyon dolar eder demesine kalıyor yani. O yok hayır bu 800 bin milyon dolar eder derse ve bu şirket de bunu kabul ederse o zaman da 800 milyon dolarlık bir şirket oluyor. Aynen bence Bitcoin de bu şekilde çalışıyor. Yani hani mesela şu andaki duyular ve şeyler Bitcoin 100 bin dolar olacağını söylüyorlar. Böyle çok güçlü insanlar. Olabilir mi? Olabilir yani. Şu anda baktığımız sürece Mastercard ve PayPal yakında Bitcoin'i kabul etmeye başlayacağını söyledi. Elon Musk Tesla arabasını alabilmen için Bitcoin de sağladıklarını söyledi. Daha çok uygulanması yaygınlaşıyor yani. Evet, sizin Bitcoin'iniz var mı? Alacak mısınız?
Ben Coinbase kullanıyorum. Coinbase'den 4-5 farklı cryptocurrency aldım. Litecoin, Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash gibi bir iki tane daha vardı. Onların biraz daha düşüktü. Fakat geçtiğimiz bu çok artışla beraber hepsini sattım. Baktım güzel arttı dedim yeter bu kadar. Ama zaten çok yüksek rakamlar değildi.
Şimdi pişman mısın?
Yani diğer
şimdi kaçta?
Diğer mesela, yatırımlarımın
mesela
yani hani, diğer yatırımlarımın 50'de ne kadardı? Yüksekti ya yani 40-50 bin dolarlarda evet, falan çok daha yeni oldu bir ay önce falan güzel. Olan bir şey bu. Ama yani çok yine düşük bir rakamdı yani keşke daha fazla ona yatırım yapmış olsaydım diyorum kesinlikle. Hala da diyorum yani o sattım ama tekrar hangi noktada alıp uzun vadeli yapmak istiyorum öyle al sat kısa vade değil. Çünkü çok manipülasyona da açık görünüyor belki onu da tartışabiliriz.
Evet çok hızlı yükseltip alçalıyor.
Çok yani günlük değişimler alışılageldik yatırım metotlarının çok ötesinde. Evet. Yani o şey kalp dayanmaz öyle koysan hani yüksek meblağlar koyup birikimlerini onun üzerine şey yapsan herhalde bayağı uykunu kaçırır.
Sen Burhan?
Ben şey ya ben Bitcoin deyince aklıma hep Mehmet'in bize 3-5 sene önce sürekli gündelik şey atıyordu ya böyle 300 oldu 500 oldu. Hatırlıyor musun? Bir BNC'deyken evet. Hatırlıyorum Mehmet sürekli yazıyordu bize. O günler ulan keşke yatırsaydım kafamda sürekli onlar var. Ben tabii bir önceki şeyde yatırmıştım ama en son Bitcoin yoktu bende de. Cash vardı, Ethereum, Lithium, onların birkaç şeyi vardı, kombinasyonu vardı. Sonra bir düştü bir ara ya bu, bir iki sene hiç şey yapmadı. Ben de şey yapıyordum, huddle diyorlar ya burada, hold on to it, yani tutup yani bekledim. Sonra o yatırdığım ilk paranın şeyine geldim, çıktım ben de birazcık ağzımın tadı kaçtı. Sonra evet. Da girmedim bir daha. Keşke de girseydim.
Ya şu an hiçbir şekilde bir kripto paran yok yani.
Yok şu an yatırımların hepsi şeyde stokta.
Yani şu anda bunu yapmanın sebebi daha önceki kötü tecrübenden dolayı mı yoksa balon olduğunu mu düşünüyorsun?
Biraz kötü tecrübe artı şu an hype olduğunu düşünüyorum. Birazcık artık son yüksek şeyinde düşeceğini bekliyorum.
İnşallah düşerse alacak mısın da... peki?
Düşerse de almayacağım.
O zaman sana sen etkiler bir şey yok.
Aynen yok ben şey Selman'la da konuşmuştuk daha önce de birazcık daha uzun vadeli yatırım düşünüyorum. Bitcoin veya bu volatility yüksek bu stokların birazcık daha kumar gibi geliyor bana.
Bitcoin'den onun yerine, daha uzun yatırım olabilir mi kardeşim ya millet 8 yıl bekliyor.
O da var evet ama işte şeye vereceğim ya bu hedge fundlar var ya bir şeye vereceğim finance manage edecek yönetecek benim yerine.
Otomatik bir şekilde manage etsin ve return'ı sabit kalsın yeter ki
evet,
return
evet.
Olsun.
Yani aynen bir adam yapacak ama otomatikten ziyade adam izleyecek benim yerime onun percentage alacak benim şeyinden capital'dan yani. Kendi halledecek aynen.
Ben benim yatırımlarımdan bahsedeyim ben otomatik olarak her hafta son bir senedir
Mehmet
alıyorum.
Zengin arkadaşlar biraz lafı uzatıyor onu söyleyelim.
Öyle bir şey değil ben otomatik olarak her hafta Bitcoin ve Ethereum alıyorum. İkisine de çok güveniyorum. Bitcoin'e güvenmemin sebebi Bitcoin şu anda sadece 18 milyon tane şu ana kadar mine edildi. Ve evet. Toplamda sadece 21 milyon tane olacak. Yani bence asıl eğlence yeni başlıyor fiyatın artışı konusunda.
Evet.
Ve ben
bu şeyi hani, biraz açıklayalım mı? Neden 18 tane var? Neden 21 tane olacak? Onu biraz açıkla istersen.
Hani neden değerleri konusunda biraz da çok az bahsetmiştik. Dediğim gibi daha detaylı girebiliriz. Bitcoin sınırlı sayıda arz sahip olması nedeniyle dijital altın olarak da görülüyor. Hı hı. Altın da sınırlı bir element. Bitcoin de sınırlı bir element. Yani 21 milyondan sonra hadi bir tane daha ekleyelim, 1 milyon daha ekleyelim diye bir şey olmayacak. Ve her yıl, her geçen yıl, her geçen zaman, her geçen mine edilen Bitcoin'den sonra bir sonrakini yapma olasılığı zorluğu daha çok zorlu, arttırılan bir evet. Şey. Bu acayip bir elektrik ve değişik resource'ların aslında kaybı söz konusu bunu yaparken. Ama bir yandan evet. Da getirdiği bu alternatif para değeri de herhalde birçok insan için daha önemli kılıyor düşük zamanda diye düşünüyorum. Ve o kalan 3 milyonun 2040'da kalan 3 milyon Bitcoin'in 2040'a kadar mine edileceği düşünülüyor şu andaki hızla. Belki bunun üstüne...
2040 diyorsun.
Aynen. Artık çok 20, daha yavaşlayacak. Yani hani mesela bir Bitcoin'i 2011'de, 2012'de 3 saniyede mine edebiliyorken şu anda yani bir Bitcoin'i bir yılda işte 2 yılda yapıyor olacaksın ileride. Ve o çok daha büyük bir... computing power, çok daha böyle CPU gerektiren bir işlem olacak. Hani burada da şey denk geliyor. Şimdi senin bir kuantum bilgisayarın varsa ki şu anda zaten hani 32 elementlik değil de yaklaşık 21 elemente çıkan kuantum bilgisayarları var. Bu işlemi onlar yapıyor olsaydı ne oluyordu da söz konusu oluyor ama onu farklı bir bölüme ayıralım.
Tabii ondan ziyade bir de 4 yılda bir herhalde bir de yarıya düşürüyor değil mi?
Evet, bu sene de 14 yıldan biri olacak.
Oldu. Bir 3,5 sene sonra oldu. Bir 6-5 ay önce oldu galiba. Bir yarıya düştü. Yani mine edilecek şey sayısı limitleniyor sürekli. Yazılımın şeyinde o yani o manifestosunda öyle bir muhabbet de var. Evet. O da birazcık geciktiriyor yani şeyin yapılmasını. Mine edilmesini. Ve sen diyorsun ki mine edilecek Bitcoin sayısı azaldığı için demand artacak, değeri daha da artacak diyorsun.
Evet yani ben uzun süre savaştım bu Bitcoin'i alıp almam.
Kimle savaşıyorsun? Dur bir saniye.
Kendinle savaşıyorsun. Kimle savaşacaksın? Yani sonradan elimizde patlayabilir. Tabii ki de olabilir bu.
Evet.
Ama son 8 yıla baktığımızda bu işte diğer yatırımlardan çok daha iyi bir yatırımmış gibi gözüküyor. Yani genel olarak değil de borsadaki yatırımlarıma göre kıyaslıyorum. Evet.
Bu arada ben şeyi gördüm. Bir YouTube videosu gördüm Türkiye'de bir kişiden. Şimdi bunu biz çok detaya girmeyeceğiz. Çünkü sanırım çok aramızda mine eden de olmadı. Hı hı. Bu Türkçesinde artık kazı yapmak mı denir? Nasıl söylenir? Bu
kazı.
Bu Bitcoin'leri elde edebilmek için bir bilgisayar bir yerde matematiksel işlemler yapıyor. Sen de özellikle belki yeni cryptocurrency'lerde bunu yapmak daha kolay olur ama ne kadar değerli olur mine edeceğin coin'ler bilemiyorum ama böyle bir evine 20-30-50 tane GPU'dan oluşan böyle bir sistem kurup bir şekilde soğutup mine eden ve bundan aylık işte bilmem kaç bin lira para kazanan insanlar var. Türkiye'de bunun çok revaçta olduğunu biliyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde bir akrabayla konuşurken çok popüler GPU modelleri var. Nvidia'nın işte diğer markaların.
Özellikle
evet. Ve bunları bulamıyorsun piyasada. İşte Vatan Computer'da çıktığı gibi satılıyor falan. Meğer bu versiyonlar özellikle bu iş için çok kullanılan şeyler, performansı yüksek ve sanırım enerji harcaması da düşük şeyler. Öyle bir apayrı bir dünya da var. Evet. Da çok ilginç fakat şimdi ben hiç denemediğim için çok fikir yürütemiyorum. Ne gibi zorlukları var ya da avantajı nedir? Fakat izlediğim YouTube videosunda böyle internet kafesi olan biri gibiydi. Böyle konuşması, bilgisayar bir şeyler anlatıyor falan. Hı hı. Ve orada bir hesabını da yapıyor. İşte elektrik parası, kilowatt üzerinden şu kadar para falan. En son ayda 10 bin lira, 20 bin lira kârda kalıyor. Ve çok tabii iyi. Elinde de o GPU'lardan oluşan bir sistem var. O da para ediyor.
Evet.
Yani her ay para kazanmaya devam ederken tabii kendine de bir yatırım yapmış oluyorsun ve onların da fiziksel bir değeri var. Sanırım onun sahip olduğu şey böyle 100-200 bin liranın üzerinde böyle bir sistem kurmuş kendine zaman içerisinde.
Yine bir ev alıp kiraya vermiş gibi bir şey olmuş bir yandan.
Gibi
yani.
Evet.
Yani piyasa evet. Anlamda
çok farklı alt pazarlar da var. Yani biz kripto alıp satmaktan bahsediyoruz ama işte ekran kartlarına kadar bu iş şey olmuş. Evet. Hatta benim konuştuğum şeyde işte bu ekran kartları Türkiye'de yok falan o şeyi biz tartışıyorduk da çok farklı şeylerde de etkileri var gibi görünüyor.
Evet bu arada sadece mine etmek de değil yani ledger olunca da para kazanıyorsun. İnsentif veriyorlar evet. Sana. Hani sadece gidip illa Bitcoin mine etmek para değil yani. Çünkü şöyle düşün ikimiz bir şey yaptık alışveriş yaptık banka üzerinden o parayı eskiden banka alıyor değil mi? Arada çünkü bir
maliyet var. Hala banka alıyor şu anda.
Şu an mesela Bitcoin'le ikimiz mesela peer to peer yaptık. O para nereye gidiyor? Bir transaction parası veriyor.
Mehmet sen eskiden dedin ya şu an bankalar da aynı öyle çalışmaya devam ediyor.
Evet evet evet. Aynen ama mesela diyelim ki ben mesela sana para göndereceğim Mehmet değil mi? Şu an Bitcoin üzerinden. Evet. Şimdi orada da bir şey maliyet var. O maliyet işte bu işi yapan bu dedik ya sen girip hemen sisteme dahil olabiliyorsun.
Evet.
O insanlara bir insentif veriliyor yani o para bölüştürülüyor evet. Yani. Sen eğer onay verdiysen.
O bahsettiğin şeyde biraz daha spesifik olmak gerekirse bu kişinin bu kadar parası var ve bu parayı buraya gönderebilir. Gönderdi, onun kaydı tutuldu ve birden fazla notta bu yapıldı. O katılan notlara da bir para.
Aynen.
Belli bir miktar veriliyor diyorsun.
Evet, evet, evet. O %51'den biriysen.
Yani mine etmeye kıyasla sanırım bu çok daha düşük şeyden mi bahsediyoruz? Bir fikrim var mı?
Şeyini bilmiyorum.
Çünkü yani şu an sen açıp yapıp hemen onu yapmaya başlayabilirsin. Ondaki giriş bariyeri çok daha düşük. Tahminim kazancın da ona göre düşük olur.
Muhtemelen evet.
İyi bir zaman ayırdığımızı düşünüyorum Bitcoin'e. Bir yandan da biz Ethereum'a geçelim diye düşünüyorum. Bitcoin'de işte Ethereum'un bir kuzeni gibi diyebiliriz. Ama daha böyle bir yakışıklı mı diyeyim, ne diyeyim, böyle daha böyle bir artist bir kuzeni diyebiliriz. Neden bunu söylüyorum? Ethereum'da işte Bitcoin gibi en büyük özelliği para transferi sağlar. Ama gerçek özelliği bundan çok daha derin olan bir konsept. Bu konseptte kendi kodunuzu yaratabilir ve diğer kullanıcıların yarattığı uygulamalarla etkileşim kurabilirsiniz. Bitcoin'de şu andaki özelliği yani bir nevi not tutarmış gibi işliyor. Ama Ethereum'da çok daha fazla bilgi store etme, saklayabilme kapasitesine sahip. En basit haliyle Ethereum'un arkasındaki ana fikir geliştiricilerin merkezi bir sunucu yerine dağıtılmış bir ağ üzerinde çalışan bir kod yaratabilmesi ve bu kodu kullanıma sunabilmesidir. Yani hani biz şu anda oturup biz bir decentralized bir aplikasyon yapalım. Şu görevi görsün. Mesela bir mesaj aplikasyonu yapabiliriz. Bir işte para gönderme aplikasyonu gönderebiliriz. Bunu Ethereum üzerinden sunup karşılığında da Ether dediğimiz Ethereum'un para biriminden kazanabiliriz şeklinde görüyorum. Ama bunu Bitcoin'de yapamıyorsunuz. Çünkü onun için tasarlanmamış yani.
Bölüyorum ama geçen gün Naval'ı dinliyordum. O bunun önümüzdeki...
Senin kanka oluyor değil mi Naval? Biraz daha önceki bölümlerde...
Fanboyuz ya. Ben de fanboy olmak üzereyim. Selman zaten yıllardır fanboyu. Benden az kaldı. Şunu diyor mesela şu an yazılım firmalarını düşün diyor. En değerli şeyleri ne diyor mesela yazılım firmalarında? Yazılımcılardır diyor. Çünkü bütün bilgi onlarda yani. Özellikle o ilk giren yazılımcılar yani kodu çok iyi biliyor. Onları tutmaya çalışıyorsun falan filan. Ethereum'la beraber yeni çıkan startuplarda artık o da yok. Yani şöyle bir konsept var diyor. Yazılımcıyı tanımıyorsun bile artık. Kim olduğunu bile bilmiyorsun.
Evet.
Adam sana kod yazıyor. Parayı da zaten Ethereum üzerinden veriyorsun. Maaşı da onun üzerinden. Sana kod yazıyor. Kim olduğunu bilmiyorsun adamın yani. Çünkü herkes bu şeye contribute edebiliyor yani bu yazdığın şeye, uygulamaya. Böyle bir
bu
şey
da merkezi
var.
Olmamasından kaynaklanıyor. Yani merkezi olmasından kaynaklanıyor ve dolayı böyle kaynaklanıyor.
Dediğin şey o hani birbirleriyle konuşabiliyor.
Blok zinciri teknolojisi.
O işte değerli bir şey. Ama işte tabii para işin içine girdi. Bir şekilde Bitcoin'leri yine onlara çok popüler oldu. Yanlış değilsem şu an Bitcoin'den sonra onlar da en popüler ikinci coin değil mi? Şeyine.
Evet, Ethereum market boyutu anlamında Bitcoin'den sonraki evet. En popüler şu anda Ethereum. Uzun süredir de öyleydi. Bence ileride de daha çok artacağını düşünüyorum. Sizin Ethereum'unuz var mı? Finansal anlamda biraz konuşalım.
Şu an yok, benim vardı bayağı. Sattım ama hepsini.
Ben de en popülerlerden satın aldım zaten. Biraz da bunların bu arada white paper'ları var birçok bu cryptocurrency. Özellikle yeni çıkan cryptocurrency'lerde biraz daha buna vakit harcanıyor sanırım. Diğer şeylerden ayıran unsurlar, o coin'i, o cryptocurrency'yi neden daha değerli hale getiriyor, alınan kararlar, böyle bunları açıkladıkları şeyler var. Yalnız biyolojiyle alakalı bir şeyler okudum ben. Anlaması inanılmaz zor geldi. Yani hani... Evet. Hani bilinçli bir yatırım olsun düşüncesindeydim ama baktım yani bunlar bir şeyler yapmış. Yavaşlar aynen.
İyi bir şey yapacağım benziyor
çok
o zaman.
Çok anlayamadım.
Yatıralım mı dedin?
Yoksa aynen yatırmadım. Bu karışık bir şeye benziyor değil mi? Yok yatırmadım. Fakat o da bir opsiyon. Yani bu işi gerçekten merak eden insanlar için o white paper'ları okuyup biraz daha derine inmek güzel olabilir.
Tabii canım. Yani şu anda bizim yaşadığımız şey özellikle az önce senin örneğini verdiğin gibi information overflow oluyor insan. Yani o kadar çok değişik şeyler yapmaya çalışanlar var ki hani hangi birine yetişeceksin? Onu yetişsen bile işte evet. Bazıları işte teknolojiyle, kripto teknolojiyle bir anda biyolojiyi birleştiriyor ve biyoloji kısmını hiç anlamıyorsun bazen mesela.
Evet. Fakat eminim yani o zaten paraları değerli hale getiren anlayan insanların varlığı ve onların bu konudaki heyecanı ve işte yani etrafındakilere yaymaları sanırım bir şey yaratıyor.
Evet. Bağlamak gerekirse Bitcoin Ethereum'un arasındaki en büyük fark Bitcoin'de çok az daha data saklanabiliyor. Ama Ethereum tamamen bir işte bir App Store, bir Android Store gibi insanların kendi kodlarını yazabildiği ve onu distribüt edebildikleri ve hiçbir şekilde birisine bağlı olmadan kendi başlarına decentralized bir şekilde bu aplikasyonlarını kullanıcılarına sunabildiği bir platform.
Evet, ya anladığım kadarıyla bu Ethereum üzerine platform kurup bir fikri kısmen bir fikir içerisinde şey var mesela Mozilla bu JavaScript Brandon bir soy ismini hatırlayamıyorum bir kişi var. Bir browser oluşturdu ve o browser'da gezinirken attention token kazanıyorsun. Ve onları evet. Gezdiğin web siteler üzerinde o tokenlarını, o biriktirdiğin parayı diyelim bir blok yazısı okudun 30 para birimin birikmiş 20 tane ona veriyorsun. Tabii bu paraya dönüştürülebilir bir token. Sanırım ismi BAT, Basic Attention Token'dı. Yani senin browser'da geçirdiğin zamanı nasıl mine ediyor detaylara hakim değilim. Fakat bir uygulama içerisinde bu cryptocurrency'yi dahil etme ve onun üzerinden içerik üretenlere, blog yazarlarına, video üreticilerine onların para kazanmasını sağlama ve bunu yaparken aslında o içeriği tüketen insanlara da çok yüksek bir ağırlığı olmaksızın. Yani cebinden para çıkmıyor sadece. Bilemiyorum nasıl yapıyor. Sen browser'da gezinirken senin kaynaklarını kullanıp mine mi ediyor?
Şey değil mi diyor ya ben bu Coinbase'de bunların şey oluyor ya. Sana bir tutorial veriyorlar. Bitirince bir şey veriyor. Bir iki coin veriyor. Ben dinlemiştim bunu. Brave browser mı diyordu? Brave browser.
Brave. Browser'ın adı Brave. Cesur.
Aynen. Şimdi oradaki promote ettiği şey diyor ki browser'da biz gezinirken mesela advertisement izliyoruz ya. Onlar şimdi bize kimse bir şey vermiyor. Para vermiyor diyor. Onun yerine ben advertisementları izlerken karşında bir şey alacağım ya. Derdi oydu. Onun verdiği şey de işte.
Sonra o aldığın şeyi de kullanacaksın.
O token işte şey veriyor. Kripto para veriyor. Evet. Yani. Kendi o Brave'in üzerine yazıldığı sistemin bir de token'ı var.
Hiç deneyiniz var mı Brave Bros'a?
Ben baktım ben biraz. Yani. Şey değil. Fena değil. Privacy'ye falan çok önem gösteriyorlar. Evet. Bu işte fingerprint muhabbetleri uğraşırken biraz bakmıştım. Bir şey sen Chromium based. Yani Chrome'a çok benzer o yüzden. UI biraz farklı ama Chromium şu an open source olduğu için üzerine browser yazmak çok zor değil.
Evet. Acaba şimdi onların bu Ethereum şeyi teknik detay hakim değilim. Orada o sistemi Ethereum üzerine kurmak mümkün. Yani ben bugün bir cryptocurrency kendime uygulama içerisinde bir şey entegre etmek istiyorum. Ve bunu Ethereum bazlı yapabiliyor muyum? O şeyi biliyor musunuz?
Evet.
Yani o hani kod çalıştırmaktan falan bahsettik ya bu pratikte ne manada uygulanabiliyor? Nasıl uygulanıyor? Onu merak ediyorum.
Ya diyelim ki mesela örnek veriyorum. Bir tane fitness aplikasyonu yapabilirsiniz. Ve bu fitness aplikasyonu diyebilirsiniz ki mesela her bir mil yürüdüğünde yaklaşık işte şu kadar koşu coin'i kazanacaksın. Ve işte bu koşu coin'lerinde de kendi içinizde işte 1000 puana geldiğinizde, 1000 coin'e geldiğinizde de karşılığında bir şey teklif edebilirsiniz. Yani bu ilk versiyon olur. Yani bunu direkt Ethereum'a koyup bu kendi işte benim bir tane 10.000 tane koşu coin'im bir tane Ethereum'a değer diyebilirsiniz ileride. Bu yeteri kadar insanı sisteme teşvik edebilirsiniz.
Ama o işte koşu coinlerinin değeri Ethereum üzerinden mi? Yani ondan tamamen bağımsız bir halde mi sunuyorsun ya da o altyapıyı nasıl kuruyorsun kısmı benim merakımı çekiyor aslında.
Evet orası çok ilginç ama çok detaylı bir olay. Ama evet. Sonuçta Bitcoin, Ethereum ve hepsi de işte dolar ve euro üzerinden şu andaki değerlendirmeleri de aynı şekilde ilerledi. Bu yüzden de sen de kendi coin'ini yaratıp belirli artık aşamalardan geçersen sen de coin'ini işte Ethereum'e veya direkt dolar üzerinden ayarlayabiliyorsun. Ama çok ciddi bir efor, capital gerektiren bir şey diye araştırdım. Mesela Ethereum'un aplikasyonları arasında konuştuk. En şu anda popüler aplikasyonlardan biri de yine Ethereum bazlı olup NFT yani NFT şu anda çok popüler. Duymuşsunuzdur diye düşünüyorum.
Tabii ki de.
Evet.
NFT gayrimisli jetonlar yani değiştirilemez token olarak geçiyor.
Gayrimisliyi ben bilmiyorum. Fungible'ı çevirmeye çalışmıştır diye tahmin ediyorum. Fungible'ın ne olduğunu biliyorum ama gayrimisliyi bilmiyorum.
O zaman Fungible'ın ne olduğunu biliyorsan sen çevir bir de seni çekerim.
Yani Türkçesini çeviremem. Fungible aynen. Şey mi olarak i̇şte, takdim
çevirmiş
edilemez
hali
mi
böyle oluyor diyeyim.
Aynen. Hani şey, sözde,
değiştirilemez. Değiştirilemez. Güzel bir yani.
Evet, ona şey yapılabilir.
Gerileştirilmez token diye şey yaptık. Buna ilk konsepti değil aslında. Bunun ilk konsepti CryptoKitties diye bir tane yazılım çıkmıştı. Yine Ethereum bazlı. Ethereum üzerinden kendi yazılımlarını sunup Ethereum karşılığı alabileceğin ve sadece tek bir alabileceğin kedi resimleri sunuluyordu. O yüzden de mesela
ben bunu hatırlıyorum lan. Sen SFT anlatıyordun
ben
bana.
Ben size daha önceden yine ben sana neler anlatmıştım.
Memo'yu dinle. Yalnız kendi de dinlememişti.
Yok, ben bize dinleseymişiz. Başkası aldı şu anda mutlu.
Hatta CryptoKitties'te sanırım şey de vardı. Cinsler var. Aynen. Birden fazla şeyi yapıyorsun.
Pokemon'dan
apayrı böyle bir
yapılan bir şeydi. Jenerasyonlar vardı. İşte Gen 1, Gen 0. Gen 0 mesela çok daha değerliydi. Bizim gençliğimizin Pokemon'u diye sayılabilir yani. Dijital bir kedi figürü sahiplenmenizi sağlıyordu bu CryptoKitties. Bir de değiştirilemez bir token marketi haline gelmişti.
Yani o değiştirilemez açar mısın? Yani burada
değiştirilemez.
Tabii ben açayım onu. Ben açayım. Ben güzel bir örneğim var.
Olur.
Mesela diyelim ki 10 tane 1 liram var altın diyelim. Tamam ya 1 lira şey var ya.
Çok heyecanlı.
1 lira var mı halen bilmiyorum. Param var diyelim. Tamam,
1 milyon
tane
demediğin için çok mutluyum. Evet.
Yok, ay, paralarım var ya 1 lira var diye eskiden bilmiyorum. Şu an Türkiye'de.
Aynen, herkes biliyor. Hala var.
10 tane o 1 liram var ya. Şimdi onları karıştırdın ettim. Ben sana bir tanesini verdim ya. Yani hepimizden mesela 3 tane aldım diyelim. Tamam senden 3 tane benden 3 tane. Bir araya koyduk onu karıştırdık. Ben sana bir daha geri 3 tane verdiğim zaman senin için hangi 1 lira geldiğinin bir önemi yok.
Evet.
Değil mi? Çünkü bu işte bu fungible bir şey. Bu çok değiştirilebilir bir şey. Çok önemli değil. Ama diyelim ki hepimizde bir tane Picasso'nun şeyi var, tablosu var. Tamam mı? Bunu geçen bir yerde duydum.
O zaman Picasso olmaz.
Sende orijinal var. Bizim ikimizde de sahtesi var.
Evet.
Şimdi onu karıştırsam senin için bu sefer önemli olacak değil mi? Sen sahtesi gelse işine gelmez.
Ben üşenmemişim gidip orijinalini bulmuşum ve almışım artık. Ne yaptıysam ben neler yapıyorum.
İşte değiştirilemez o. Fungible o yani. Orijinali ne onun?
Şu aklımda çok güzel bir örnek var. Örneğin mutfağınızda 1 kilogram un varsa ve bu un tükendiğinde markete gidip ona benzer veya aynısını eşdeğer anlamda söylüyorum bunu. 1 kilogram daha un alabilirsiniz. Ama evinizde veya işte az önce Burhan'ın verdiği zengin bir örnek olarak işte Picasso veya Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi varsa bunu çaldırmanız halinde yerine değer olarak onunla aynı bir şekilde çizimi koymak imkansız. Bu üründen çünkü bir tane var ve bunun yenisi konulamayacağı için ürünlere misli olmayan anlamına gayrimisli ürünler olarak da söyleniyor. Gayrimisli
yalnız
de
problem işte burada şimdi Picasso dediğin zaman sonuçta ya da Van Gogh Yıldızlı Gece'de elinde tutulabilir bir şey var. Değil mi ya? Bir orijinal bir şey var. Şimdi artık dijital bir şey dediğin zaman olan screenshot'ını alsan da aynı şey değil mi gün sonunda? İşte
evet. Ama işte o portreye sahip olanlar senin gibi düşünüyor ki milyonlarca dolar verip
evet, şey mesela verir. İlk bu popüler olmasına başladığımız zamandaki bir örnek 69 milyon dolara bir tane resim satın alınmıştı. Ama hatırlamıyorum resmin detayını da herkes okumuştur.
Tamamen dijital elinle tutamayacağın gösterip hava atamayacağın belki bir şey.
Tek yok canım. Ya öyle ama şey var. Şunu söyleyeyim. Tabii. Şimdi birisi bid ediliyor bunlar.
Açık artırma
var. Artı bu açık artırmalar şimdi blockchain teknolojisi olduğu için bunlar aslında yazılıyor. Sen şimdi girip bakabilirsin ki Selman 5 lira demiş, Mehmet 10 demiş, o 15. Bunlar hepsi tutuluyor orada.
Selman ve yine orada çok
açık artırmanın
ya
verisi de şeye dahil mi diyorsun?
Her şey dahil. Bu Ethereum Mehmet dedi ya bunun içine istediğin kadar bilgi tutabiliyorsun. Her şey tutuyorlar orada. Artı bir de orijinal.
Yani bu pratikte, bu aplikasyonda onu yapmışlar.
Ethereum bazlı olduğu için zaten her şeyi tutabiliyorsun. Bu CryptoKitties'de de böyleydi aynı şekilde. Şu anda popüler olmasının sebebi bence çok güçlü insanlar tarafından, özellikle sosyal medyada çok güçlü bir ağ ve ciddi bir capital'a sahip insanlar tarafından push edilmesinden dolayı şu anda popüler olduğunu düşünüyorum.
Bunun aslında güzel bir şeyi var. Yani anlamakta biraz oyun oynayanlar bunu çok daha iyi anlar. Oyunlardaki skin dedikleri işte bir karakterin var ona bir şeyler satın alıyorsun biraz daha havalı görünüyor. Şimdi bu duyduğun an çok anlamsız geliyor. Yani o bir oyunda karakterin var öyle pelerin olsa ne olur böyle olsa ne olur. Fakat işte World of Warcraft, Knight Online ben çok oynadım. Bir oyun içerisine girdiysen ve oyun artık senin dünyan olmuşsa onlara biçtiğin paha çok farklı oluyor. Yani oyunda bir kimsede olmayan bir item'ı elinde tuttuğunu gördüğünde ona bakış açın tamamen değişiyor ve o item'a sahip olmak için gece gündüz işte bir yere gidip hayvan öldürüp para toplayıp satıp
harcayıp
o şeye sahip olmak istiyorsun. Aslında
Tam ama Fortnite... şey tam şey değil bu yalnız. Senin dediğin şey de.
Şöyle bence şöyle çok uyuşuyor. Fortnite'ta da bu çok yaygın. Fortnite'ta skin satın alıyorsun. Yani buradaki bakış açısı aslında hani sen niye olsun dedin ya. Biraz o mantaliteye girdiğin takdirde anlam kazanıyor. Bir paha biçmiş oluyorsun. Ve bu sefer açık arttırmaya da neyse artık o sistem. Onun üzerine onu satın almaya, bu sadece bende olsun diyebilme hakkını, bir metadata'yı, bir token'ı satın alıyorsun.
Evet.
Oyunlarda bu genelde birden fazla oluyor. Evet. Yalnızca bir oyuncu...
Orijinalite yok aslında olmuyor. O ya. Evet.
Ama hala azlık var. Yani kimse de olmayan, çok az kişide olan şeyin sende olmuş olması var. Tabii oyun ekosistemi kapalı bir ekosistem. Bu bahsettiğimiz şeyler biraz daha umuma açık. Hani biraz daha etki alanı yüksek olma potansiyeli evet. var.
Özetlemek gerekirse ben son bir örnek daha vereceğim. Ondan daha güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela Gora filmini düşünelim. Şimdi Gora filmini işte çektiler, ettiler. En başarılı, en güzel filmlerden biri olduğunu düşündüğüm için ona örnek veriyorum. Bunu biz hani işte iTunes'dan veya bir yerden satın alıp izleyebiliriz. YouTube'da birisi ücretsiz olarak upload etmişse oradan reklam görerek izleyebiliriz. Veya işte bir CD'sini alırsınız, o şekilde Blu-ray vesaire teknolojilerinden artık kim CD alır bilmiyorum ama o şekilde alıp izleyebilirsiniz. Bir de o işte Cem Yılmaz'ın ve işte ekibinin çektiği o ana kaseti eğer bir gün birisi sunmak isterse onu satın alabilirsiniz. Yani bunların hepsi sonuç olarak aynı şeyi veriyor. Yine Gora filmini izliyorsunuz. Ama nasıl izlediğiniz önemli. O nasıl sorusu artık daha değerli hale getiriyor.
Hikaye işte ya. Yani işin günün sonunda hikayeye para veriyorsun yani. Narrative. Yani ona para aynen veriyorsun. Öyle.
Şey var bak, Twitter'ın founder'ı Jack Dorsey diyeceğim ama.
Evet. Tam doğru. İlk tweetini işte attı şey yaptı.
İlk tweetini 2.9 milyon dolar gibi inanılmaz bir rakam. Tweet hala orada. Sanırım o tweet'i silmedi, bir şey yapmadı.
Yok, hash'ini yani satıyor.
Diyor ki evet bu tweet için işte şu token'ın açık arttırmaya satıyorum ve birisi o token'ın represent ettiği şeyi satın alıyor. O simgelediği şeyi. Çok çok anlamsız.
Oraya bağlayacaktın. Çeviremedim orada.
Ben demeyeceğim galiba dedim.
Aynen. Buna ben bile.
Ben bile.
Elon Musk'ımla baya dalga geçti bu arada.
Söyleyeyim. Ben soruyu soracaktım da sen direkt cevap verdin yani. Hani ne düşünüyorsunuz? Siz alacak mısınız? Ne kendiniz bir tane NFT yapar mısınız? Şeklinde düşünüyorum. Hatta bunun
ben bu resimle arada alakası da
müzikle ilgili. Mesela birisi ilk
çok farklı mediumlar olabilir. Aynen. Evet.
Albümünün ilk ve tek versiyonunu 9 milyon dolara satmış.
Ben daha da ilginci söyleyeyim.
Kendi başına 9 milyon vermeye tartışılır. Ama birisi demiş ki bu insanın çıkardığı eder. Olay da zaten her zaman ona geliyor yani. Hani bizim günlük hayatımızda da bu aynı. Yani bu yazılımcı bu kadar maaş almaya değer mi? Her şeyde bu değer biçme söz konusu. Evet sen şey söylüyordun Murat.
Geçen gün Twitter'da gördüm. Bu neydi ya bu uygulama var ya Fans Club çıplak resimlerini gösteriyor ya şeyler. Only Fans.
Onu öyle özetlemezdim.
Ne yapıyorlar bilmiyorum. Onu alıp şeye koymuş, NFT'ye koymuş biri. Sadece NFT'ye şey yapınca alabiliyorsun parayı. O resimleri alabiliyoruz. NFT'ye galiba herkes alamıyor artık. NFT olunca mı alıyorsun sadece?
Zaten şimdi o söylediğin sitede para karşılığı girmiyor muydun?
Evet ama şimdi artık onu
para
NFT'ye bağlamışsın.
Para vereceksin, bir de NFT mi vereceksin?
Yok. Siteyle ilgisi yok sanırım. Sanırım o bayan arkadaş o herhalde kendi gidip NFT'ye geçmiş OnlyFans'ten ziyade.
Yeter demiş. OnlyFans yeter demiş.
Buradan çok para kazanmıyor. Milyonlar var.
Biz hala yazılım yapıyoruz diyoruz. Bunu da kapanış olarak mı yapalım? Ne yapalım?
Yalnız şu var. OpenSea.io diye o açık deniz gibi belki çevrilir.
Evet.
Orada NFT insanların ürettiği şeyleri görüp satın alabileceğim bir platform anladığım kadarıyla. Orada şeylere baktım ben. Yani çok geniş yelpaze, çok alakasız şeyler var. Ve hani şöyle bir NFT'ye sahibim deme şeyindeki o anlamı ben bulamadım kendimce.
Günlük konuşmaları yüzden, çok sık geçtiğini de zannetmiyorum yani. Hani ne haber, ne yapıyorsun? Yani, ya işte ben de bunun sahibiyim NFT.
Evet.
Sonra bir karşında geliyor. Bu muydu telefonumda gösteriyor karşındaki kişi? İlginç
yani
bir konuşma.
Evet, kimseyi herhalde yalnızca ilgisi olan insanların belki ilgisini çeker ama ilgisini çekecek çok da geniş şey var. Yani o siteye girdiğinde alakasız böyle bir sanal bir karakter ve onu bilmem kaç Ethereum'a satıyor. Ve onun gibi milyonlarca görünce yani hangi birini satın alacaksın? Hangi biri şey yapacak? Belki şeyi de düşünüyorum bir yandan. Acaba bunlar mesela 9 milyon dolarlık albüm dedin ya. Evet. Onu aldıktan sonra hani bir koleksiyoncu gibi onu daha bekledikten sonra uygun zaman gelir ve daha fazla paralara satabilme imkanın var da mı onu alıyorsun, yoksa yalnızca hani o bir kişi benim deme şeyim o yani. Onu kestiremiyorum henüz.
Ya koleksiyoncular ben, genelde kendi için alıyor diyebilirim ama.
Ya şimdi koleksiyoncuların dediği yani koleksiyoncuların yaptığı şey mantıklı. NFT ile koleksiyoncularından bahsetmiyorum da genel olarak koleksiyoncular.
Ama koleksiyoncu paraya çevirebilir hala. Çünkü bir, evet, bir ürün var, evet, ve onun bir ederi var kısmen.
Aynen.
Tabii o koleksiyoncuların gözünde bir eder.
Yine ama yatırımcıya hani benziyor yani.
Takas
hani
etmek. Evet.
Şimdi mesela sen dedin ki benim aldığım bu resim, aldım mesela işte 10 bin dolar eder. Bunu şimdi sen tekrar ben satmak istiyorum diyorsun. 15 bin dolar eder demesi lazım birisinin ki senin o yaptığın yatırım amaçlı olarak düşünürsek ondan bir getirin olsun. Toparlamak gerekirse NFT'lerin çok böyle bir yere varacağını zannetmiyorum. Kripto krizde de ben zamanında Burhan'a söylemiştim. Hani güzel ama hani alıp almayacağından emin değilim diye dedim diye hatırlıyorum. İnşallah öyle demişimdir. NFT'de de bu şekilde hani güzel bir konsept ama CryptoKitties'e çok benziyor bence. Sadece daha çok aplikasyonu, geniş bir aplikasyonu. Ben bunu ikinci dalga olarak görüyorum. Hani bir teknolojinin başlangıcı. Bunun bir sonrası versiyonu nasıl olabilir diye düşünüyorum. Bir entity veya bir şey. Diyelim ki o Jack Dorsey'nin aldığı, sattığı Twitter'ın orijinal tweet NFT'ye çevrildi ve diğer versiyonu yok oldu. Yani o tweet silinseydi ve sadece o NFT versiyonu kalsaydı muhteşem değerli olurdu.
O ilginç bir
hani
detay.
Ben de yani üçüncü dalganın öyle bir şey olacağını, hani bir varyasyonu öyle olabilir diye düşünüyorum. Hani hiçbir şekilde olmadı, silindi ve olmayacak tekrar. Öyle bir enforce edilebilirse o konsept süper olur. O zaman kesinlikle ben de girerim. Ama şu anda ben de NFT'ye satın alıp bir şey satın alacağımı veya bir şey yapacağımı düşünmüyorum.
Ben tabii genel olarak NFT'dir, blockchain, Bitcoin'dir. Hani bunların yani teknoloji bence çok değerli. Blockchain çok güzel bir teknoloji. Önümüzde uzun süre devam edecek gibi bir şey gibi duruyor bence. Ama işte bu Bitcoin mi olur? Hani paranın yerine bir şey geçer gibi geliyor bana da. Veya beraber devam ederler. Bu bayağı bir alışverişte günlük hayatımıza girer. Ama bu hangi şey olur, hangi coin olur bilmiyorum. Hani Bitcoin mesela şu an şeylerden biri, eleştirilerden biri çok yavaş olması. Değil mi? Transaction'lar çok zaman alıyor. Bir saatler alıyor. Yani ilk çıkış amacı oydu mesela aslında. Daha hızlı olması falan filan. Ama önümüz yani bu teknolojinin değerli olduğunu düşünüyorum ve ileride bunun çok sık da kullanacağını düşünüyorum yani. Parayla beraber günlük hayatta muhtemelen kullanacağız bu teknolojiyi.
Evet. O zaman son bir soruyla kapatalım. Bu kadar konuştuk, ettik ve siz mesela sen şu anda hala web development yapıyorsun Burhan. Selman sen de web development artı biraz backend yapıyorsun. Hani ben de mobil yapıyorum ama genel olarak siz hani önümüzdeki 3-5 sene içinde ben web yapmayı bırakıp tamamen kripto ile alakalı bir alana geçerim diyebiliyor musunuz? Ya da öyle bir zaman gelecek diyor musunuz?
Ben şimdi geçtiğimiz günlerde bir bu tür az önce konuştuğumuz platformlara benzer bir platformun kurucusuyla mailleştim. Bu bölümün başında söylediğim o işte dahil olduğum şirket için acaba bir şekilde bizim topluluk platformuna entegre edilebilir mi şeyini değerlendiriyoruz. Yani sen az önce koşu coin'i dedin bir fitness uygulamasında.
Evet.
Acaba Vibe'li için dahil olduğum şirketteki konsepte ne şekilde uyarlanabilir sorusu aklıma geliyor benim. Yalnız hani gidip bir iş bir cryptocurrency ben öğreneceğim bir işte blockchain şeyi yapayım dan ziyade belki biraz daha elimde şöyle problemler var. Bu problemleri acaba bu teknoloji kullanarak çözebilir miyim kısmında karşıma çıkacak gibi hissediyorum. O yüzden biraz daha teknik bilgimi bu noktada arttırmayı istiyorum okuduklarımla işte izlediklerimle. Ama şimdilik öyle bir resmi bir planım yok kendim için. Kendi bilgi ve tecrübem için.
Anladım. Sen diyorsun ki yani hani şu anda öyle bir planım yok ama yavaştan girmeye başladım bir yandan da ister istemez.
Yani sadece fikir olarak az önce Brave Browser'dan, tarayıcıdan bahsettik. Güzel bir kullanım. Acaba ona benzer şeyler benim şu an içerisinde bulunduğum alanda ne şekilde uyarlanabilir? O tür çözümler. Onu merak ediyorum. Yani ilginç bir düşünce sadece. Yani onu oturup hani bunu yapalım şeklinde değil de aklımın bir köşesinde olup zaman zaman bir kısmen ilerletebilsem ve belki meyve verse belli noktaya geldiğinde güzel olabilir gibi hissediyorum.
Güzel. Sen ne düşünüyorsun Burhan?
Ben de yani direkt işimi gücümü bırakıp Bitcoin'ci, şeyci, kriptocu o yazılımdan ziyade ileride o dedim ya Naval'ın dediği şey kafama biraz şey takılıyor yani. Bir startup'ı, bunun üzerine bir teknoloji, mesela senin dediğin güzel örnek. O tarz bir şey yapmayı yani güzel olabilir diye düşünüyorum. Yani bir şey yap, sistem kuracaksın ve anonymous contribution gelecek o sisteme. Yani bence çok güzel bir fikir. Yani bir startup'ın var ama handle etmek, çoğu şeyi handle etmek zorunda değilsin. Yazılımcı tanımak zorunda değilsin filan. Yani öyle bir fikir bence çok güzel, yani çok ilgimi çekiyor. İleride belki böyle bir girişimde bulunabilirim.
Bunu hatta 2014'te birisi illegal bir yazılım yaparak yapmıştı diye hatırlıyorum. Hatta Bitcoin'in ünlü olmasının sebebi o siteden dolayı kaynaklanıyordu.
Dark Web falan mı?
Bu... Dark Web'le alakalıydı. Neydi onun adı ya? Adını hatta şeyden almıştı diye hatırlıyorum. İpek yolu muydu? İngilizcesi
Silk
neydi
Road, Silk Road. Silk Road Dark Web.
Aynen.
Evet,
Silk
evet.
Road sen onu senin şey tutuklandı. İstediğini yaptı. Sadece ha. Tamamıyla illegal şeyleri satmak için.
O bayağı
için
kötü bir web sitesi.
Hatta yazılımı oradan... çok kötü bir web sitesi. Hala var mı, onu var mı yok mu onu da bilmiyorum.
Var,
da.
Var.
Senin dediğini zamanda okumuştum. O adam yapmıştı yani. Hani tamamen Bitcoin üzerinden anonymous bir şekilde yazılımlarını yaptırıyordu. Hı-hı. Ya da diğer işlerini yaptırıyordu.
O bizim, ben fraud takımında olduğum için biz çok yakından bildiğim bir olay o. O adam tutuklandı. Şu an ömür boyu hapse cyber security'den ömür boyu hapse ve onun için bir petitionlar falan var. O adam işte serbest bırakılsın falan filan diye.
Çünkü çok bir şey değiştirdiği için.
Şöyle
istemez.
Şimdi o dark web'de neler var ama. Yani bildiğin şey hitman falan kiralayabiliyorsun. Şey kiralık. Katil falan yani. Aşırı yani şey, bizim ilgilendiğimiz taraf
sen biraz daha... Sen olduğundan emin misin? Bayağı bir şey
evet, düşünüyorsun. Bizde çünkü şey oluyor, mesela DoorDash'te çalışıyorum. DoorDash'te mesela şey, adam gidiyor mesela oradan şey alıyor, kredi kartı alıyor. 50 dolar veriyor. 300 dolar değerinde kredi kartı alıyor. O kredi kartını alıp geri bizim sistemde kullanıyor.
Çalınmış kredi kartları.
Aynen evet. Çalınmış kredi kartlarını. Şimdi o şeyden dolayı biz oraya bakıyoruz biraz. Ama o sitede neler var? Bir girin bakın. Tabii şeyden girmeyin direkt. VPN varsa direkt. Yok, kapınızda
güzel
yoksa.
Güzel bir tavsiye olmadı bence neler.
Aynen.
Şey, bence de kimsenin görüşe gerek yok.
Girecekseniz şey falan indirin. Tor falan indirin. O şey yapıyor. Layer. Saklıyorsun IP'nizi falan.
Zaten normal bir browser'la giremiyorsun oraya. Çünkü
yine girersin. Ya girersin. Evet, Türkiye'de nasıl bilmiyorum, Amerika'da girebiliyorsun. Ama girmek istemeyebilirsin yani. Özellikle bize şirkette ki şirket bilgisayarlara girmeyin dediler.
Şirket bilgisayarlara zaten giriyorsan yani herhalde ben fraud takımındayım dışında başka bir şey diyemezsin.
Yani yo, öyle bizim bir özel bir şeyimiz oldu, isteğimiz oldu. Hani biz çünkü oraya
sürekli darknet'te takılıyoruz gibi bir şey
yok, orada ne oluyor biliyor musun? Şeyler paylaşılıyor. Bu ismini unuttum. Bu cistler var ya, GitHub'taki cistler gibi Fiddle bir muhabbeti var. Evet. Onlar paylaşılıyor, anlatılıyor. Tamam mı? İşte, Uber'i nasıl diyor şey yaparsın? Yazmış adam. Şunu yap, bunu yap, şöyle yap. Biz de onları takip ediyoruz. Bakıyoruz eğer bir şey varsa bizim sistemle ilgili. Subredditler gibi şeyler var orada da. Sonra gidip o açığı kapatmaya çalışıyoruz. O yüzden
herhalde bu konuşmadan sonra bir sonraki bölümümüzde Darknet olacak.
Aynen. Değişik bir konu, girebiliriz. Evet.
Evet, çok güzel konulara girdin Darknet olarak. Ama konu çok dağıldı. Tekrar toparlayalım. Ben son olarak ekleyeyim. Bence yakın zamanda girmeyeceğim ama 3-5 yıl içinde illaki bir alakam olacağını düşünüyorum. Burhan, bunu da söyleyeyim sana da şimdiden. 5 yıl sonra tekrar konuştuğumuzda bunu da bahsederiz. Artık en azından bu seferki kulaktan kulağa olmaz da public bir şekilde olur.
Bunu da bir evet. Blockchain'e yazıp bir yere koyalım ki kaybolmasın.
Onun hakkında bir aplikasyon yapabiliriz Ethereum üzerinden. Evet, bugün bayağı bir konudan bahsettik. Genel olarak kriptodan konuştuk. İşte Bitcoin nedir, Ethereum nedir, bizim bu konudaki tecrübelerimiz. Genellikle finansal anlamda, borsa anlamında konuştuk. Benim özellikle yapmak istediğim bölüm, gerek işte Bitcoin'in yaratıcısından veya işte Satoshi'den veya işte bir white paper'dan bahsetmeden bir bölüm yapabilmekti. Ben bunu yapabildiğimize inanıyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Yok. Belki açık arttırmaya bir şey koyarsak.
Evet, aslında NFT token. Gaza gelip bir NFT yapsak mı diye düşündüm. Dedi, sonradan dedim içimizin şey fotoğrafını koyarız.
Codecast'in logosunu satalım.
Evet, olabilir.
Ama kullanmaya devam edelim. Ne satın aldığını anlamasın.
Evet, arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Bye. Podcast sona erdi.